Ayrım 13.
Ne kadar zaman böyle boğuştuk bilmiyorum. Sonra sayılarının azalmaya başladığını fark ettim. Kafamızı kaldırdıkça birbirimizi görmeye başlamıştık. Metrisleri temizledik diye düşünüyordum ki kafamın üzerinde bir at kişnemesi duydum. Başımı kaldırdığımda gördüğüm bir nemçe süvarisi ve bana doğrulttuğu karabinasıydı. Süvarilerin kullandığı kısa namlulu tüfek. Pırıl pırıl zırhlıydı. Başında kırmızı tüyler olan bir miğfer vardı. Gördüğüm en güzel kıyafetlerden birinin içindeydi ve tam tetiğe basacakken vuruldu. Göğüs zırhında açılan koca bir delikle atından devrildi. At telaşa kapıldı. Yön değiştirmeye çalıştı ama başaramadı. Kaydı ve metrisin içine, üzerime düştü. Beni atın altından çıkardıklarında nefessizlikten ölecek haldeymişim. Söylediklerine göre rengim mora kesmiş. Oysa ben kendimi gayet iyi hissediyordum. Nezaret kasabası artık bizimdi ve düşmanı külliyen imha etmiştik. Nemçe süvarisi şaşırmış, çıkan çatışmayı mevziyi bir hücum sanmış ve hep birlikte metrislerdekilerin yardımına gelmek hatasına düşmüş. Tabii ki biçilmiş, bunun önemi büyük. Bu demektir ki Mehadiye Boğazı'ndaki nemçe birlikleri burada ne olup bittiğini anlayana kadar epey bir zaman geçecek. İşin tuhafı, atın altından çıkarıldığımdan beri hızla bunları düşünüyor olmam. Ya biz, bize ne olmuştu? Birden pederim ve Yusuf Ağa'nın koşa koşa bana doğru geldiklerini gördüm. Yaşıyorlardı. Pederim yanıma gelir gelmez suratıma şiddetli bir tokat aşk etti. Meğer deminden beri beni kan tutmuş. Mecnun halimi pederim fark etmiş de ayılayım diye tokatlamış. Eyvallah, işin gerçeği, bu tokada ihtiyacım varmış. Habib nerede diye sordum tokadı yer yemez. Burada biraz geride, merak etme, sapasağlam deyus dedi pederim. Sonra hırsla kemiklerimi kırarcasına kucakladı beni. Hıçkırıyor. Serden geçti aslanım benim, oğlum benim. Bugünleri de mi görecektim diyor. Kollarını gevşetiyor. Sonra yine sıkıyor ve aynı lafları tekrarlıyordu. Ta ki Yusuf ağam onu ayırana kadar. Yeter ağam, öldüreceksin çocuğu. Ölmez o Yusuf. Benim oğlum burada ölmez. Görmedin mi sağ çıktığı yeri? Gördüm ağam, gördüm. Hak erenler korudu sabitimizi. Mübalağa ettiklerini düşündüm. Öyle ya, içinden çıktığım durumu zor göstererek benim gururlanmamı sağlamak istiyor olmalıydılar. Bu duygularla sordum. Yoldaşlardan çok kayıp verdik mi? Her ikisi de şaşkınlıktan büyüyen gözlerle bana baktılar. Evlat dedi pederim, eğer bilmesem senin o çukurlara girdiğine inanmazdım. Ne biçim sual bu sorduğun? 149, tam 149 civan girdiniz metrislere. Peki kaç kişi sağ çıktınız? Bilmiyorsun, ben söyleyeyim. 12 kişi. Anlıyor musun? Serden geçtilik budur işte. Mehadiye Boğazı önlerinde artık hepsi birer kahraman gibi dolaşan lağımcılar ortadan çekilmişti. Onların burada yapacak bir işleri yoktu. Burada yeni kahramanlar meydana çıktılar. Ama bu yeni kahramanların iddiaları ile görünüşleri arasında lağımcılarda olduğu gibi bir tezat yoktu. Aksine bunlar onlara ihtiyaç olmayan, sıradan zamanlarda da kahraman olduklarını gösterecek şekilde giyinen, büyük ilgi ve saygı gören yeni sürat topçularıydı. Rahmetli Cennet Mekan Efendimiz 3. Mustafa zamanında tohumları atılmış, sayıları şimdilerde 2000'e varmış bu topçular, boğaza vurulmuş nemçe kilidini kıracaklardı. Küçük, tekerlekli toplar, katırlarla boğazın giriş yamaçlarına doğru taşınıyor, kademe kademe yerleştiriliyor, her birinin başına 10-12 kişi bırakılıyor, hedefler saptanıyordu. Sonra tüm hazırlıklar bittikten sonra boğazın içinden büyük cayırtılar gelmeye başladı. Toplar birbiri ardına patlıyor, boğazın üzerinden büyük bir duman kütlesi yükseliyordu. Mutlaka bağırışmalar, çağrışmalar, emirler oluyordu. Mutlaka bu dumanların yükseldiği yerlerde insan sesleri birbirine karışıyor, feryatlar arşa yükseliyordu. Ama benim bulunduğum noktadan hiç insan sesi duyulmuyor. Sanki muazzam büyüklükteki kuru kerestelerin kırılmasına benzeyen top seslerinin çatırtı ve çuturtuları, beyaz dumanlar içinde tüyleri ürperten bu tuhaf manzaranın seslerini teşkil ediyordu. Yemyeşil çamlarla örtülü yer yer kel ve sarp kayaların kendini gösterdiği dağların yamaçlarında nokta nokta beyaz dumanlar ve oduncuların çıkardığı seslere benzer sesler. Bilmeyen biri orada bir cengin sürüp gitmekte olduğunu katiyetle anlayamazdı. Dağlar üzerlerindeki kulların bu canhıraş faaliyetlerinden pek etkilenmiş görünmüyorlardı. Ancak zaman zaman bir bölgede birkaç ağacın yıkıldığını, birkaç iri kayanın yerinden yuvarlandığını görüyorduk. Bütün bunlar sanki hiç ses çıkarmadan oluyor, seslerin bulunduğumuz yere gelmemesi bizim üzerimizde sanki hep birlikte bir düş gördüğümüz hissini uyandıran etkiler yaratıyordu. Ne ölen ne de öldürenleri görüyorduk. Ama ölen ve öldüren olduğu kesin kes doğruydu. Feryatsız ölümler, nidasız hücumlar, sesi olmayan, bir dilsizin oynattığı kara göz oyununu seyreder gibiydik. Sonra atlı bir topçu zabitleri kümesinin Koca Yusuf Paşa'nın bulunduğu yere doğru dolu dizgin koşturduklarını gördük. Önemli bir haber vermeye gittikleri besbelliydi. Evet, haber önemliydi. Boğazı tutan nemçe birlikleri 3-4 saat süren top ateşimize dayanamamışlar, birçok ölü ve yaralı verdikten sonra taslarını taraklarını toparlayıp Kayserlerinin ordusuna doğru hızla kaçmışlardı. Artık nemçe ordusuyla bizim aramızda vuslatı engelleyecek hiçbir güç kalmamıştı. Er Meydanı bizi bekliyordu. Er Meydanı'nın adı Şebeş Düzlüğü'ydü. Nemçe ordusunun düzgün, pırıl pırıl zırhlar giymiş birlikleri, kırmızı mavi tuğlar takıştırmış, süslü ağır süvarileri, muazzam büyüklükteki kadanaları, bir tür at. Bulunduğumuz sırtlardan açıklıkla görülebiliyordu. Nemçe bütün varlığını bu orduya dökmüş olmalıydı. Her şey baştan aşağı ihtişam içindeydi. Önde büyük saflar oluşturmuş muharip birlikler, saf saf dizilmiş, hemen arkalarına büyük ve süslü çadırlar kurulmuş, yüzlerce çalgıcı yerleştirilmiş, en arkada da bizde olduğu gibi esnaf yer almıştı. Nemçe ordusu uçsuz bucaksız gibi görünen bir alana yerleşmiş, toprağa derinlemesine adeta nüfuz etmiş, bizi bekliyordu. Kayserlerinin herhangi bir telaş içinde olmadığı, çadırından, muhafız birliğinden ve bayraklarından belli oluyordu. Bu süslü süvariler bende tuhaf hisler yaratıyordu. Her piyade ya da topçu birliğinin hemen yanı başında, sağında solunda ya da hemen arkasında mutlaka bunlardan bir birlik bulunuyordu. İri atları ve ağırbaşlı duruşlarıyla hızlı hareket edebilen uğursuzluk kümeleri gibiydiler. Zırhlarının içinde kayboluyor, sanki biz fanilerden ayrılıyorlardı. Pederim her zaman, kafir süvarisinden korkmam, göründükleri kadar mübalağa etmeyeceksin. Savaş meydanında yenilmez gibi dururlar, ta ki savaş başlayana dek, derdi. Ama bu sözlerin verdiği rahatlık, görünüşlerinin yarattığı uğursuzluğun tedirginliğini gideremiyordu. Fakat artık durum oldukça değişmişti. Bizim attığımız zarlar düşeş, kafirin attığı zarlar hep yek gelmişti. Koca Yusuf Paşa, Nezaret kasabasından hemen sonra, ordunun bir kısmıyla İnlik Kalesi'ni almış, sonra tekrar ordugahını bizimle birleştirmiş, kafir ordusunun sağ tarafını emniyetsiz bırakmıştı. Şimdi Nemçeliler düzde, biz sırtlardaydık ve kolay kolay inmeye de niyetimiz yoktu. Biz onları yüksekten toplarımızla ateş altına alabilirdik. Ama onlar bunun için bize yaklaşmak, kısacası açık alana hızla girip saldırmak zorundaydılar. Bunu da kısa sürede yapmalıydılar. Çünkü eğer yapmazlarsa, topçumuz onları dövmeye başladığında kaçmaktan başka çareleri kalmazdı. Nihayet ordularının maneviyatı kırılmıştı. İğne deliği gibi boğazları tutamamışlar ve şimdi de ordumuz sakin sakin saf tutarken seyretmek zorunda kalmışlardı. Biraz daha geç kalacak olurlarsa tümüyle çember içine alınmaları dahi mümkün olabilirdi. Sonra beklediğim an geldi. Koca ordu bir kum yengeci gibi ağır ağır kıpırdanmaya ve derken ilerlemeye başladı. Kıtalarını muntazam dönüşleri, bu dönüşlerde saflarını karıştırmamaları, birbirlerinin içine girmemeleri gerçekten göze hoş görünüyordu. Bizim kıtalarımız bu hareketleri bu kadar düzgün yapamazlardı. Bizim orduda ancak yeniçeriler ve topçular böyle düzgün ve dağılmadan hareket edebilirdi. derken topçumuz ateşe başladı. Saf tutmuş emir bekliyorduk. Güzel bir Eylül sabahıydı. Hava sıcak ve bulutsuz, tabiat cennet gibiydi. Şehitlerin cennete varmak için çok beklemelerine gerek olmayacaktı. İşte diyordum, ruhum kalıbına sığmıyor. Cenk dediğin böyle olmalı. Kafirin cengaverleri top atışı altında bile kılları kıpırdamadan, saflarını bozmadan, ölenlerin yerini doldurarak ve düzenlerini koruyarak ilerliyorlardı. Biz aynı kararlılıkla dimdik duruyor, onları bekliyor, topçumuzun onları yeterince hırpalaması için yerimizden kıpırdamıyorduk. Gözlerimizin önünde 10 sıralı safları 9'a, 8'e düşüyor ama yine sabır ve sebatla ilerliyor, adeta Sırat Köprüsü'nden geçiyorlardı. Piyadelerine yeterli zamanı tanıdıktan sonra uğursuz süvarileri de harekete geçince beklediğim anın iyice yaklaştığını anladım. Orta imamlarının Nasrun min Allahi ve Fethül diyerek Kur'an okumaya başladıklarını duydum. Evet, zafer Allah'ın izniyle bizim olacaktı. Derken gür bir sesin mehterana verdiği emir geldi. Mehter, hücum vur! Allah'ım, kanım damarlarımı sıkıştırıyor. Ölüm ile hayat arasındaki bu soğan zarı ne kadar ince, ona dilini sürmek ne kadar zevkli, canlı olmak ve ölümü unutmamak, onunla oyun oynamak ne kadar muhteşem. Biz yengeç gibi ilerlemedik. Küçük hızlı adımlarla, bacaklarımızın hemen hemen yalnızca alt kısmını hareket ettirerek bir yeniçeri seyirtmesi tutturduk. Anadolu ve Rumeli piyadeleri de ayak uydurdular. Şimdi sanki sevgiliyle buluşmaya gidiyoruz. Pederimin gözleri artık eskisi kadar üzerimde değil. O çukurdan çıktığıma göre buradan da çıkacağıma aklı yatmış olmalı. Ben öyle düşünmüyorum. Azrail de en az bizim kadar oyun düşkünü. Nerede, ne zaman oyun oynayacağı bilinmez. Zevkli olan da bu zaten. Topçu ateşi hala sürüyor. Saflar birbirine yaklaşana dek sürecek. Mehter ve hücum kulaklarımda. Az kaldı sabit. Elini uzatsan tutacaksın. Koşarken muskalarım, tılsımlarım göğsüme çarpıyor. Çok yumuşak bir his bu. Sanki Zehra nenem okşuyor. Şimdi aklı fikri bendedir. Pencere önünde tesbih çekip duaların hepsini okuyordur. Nemçelilere iyice yaklaştık. Kılıncım sağ, piştovum sol elimde. Topçu ateşi durdu. Hücum duyulmaz oldu. Birdenbire Allah Allah diye başladık. İşte cengaverin bayramı başladı. Artık tüm sesler kesildi. Kimse bağırmıyor. İç içe girdik. Vuruyor, vuruluyoruz. İki piştovumu da boşalttım. Bütün silahım rahmetli dedemin kılıncı. Zülfikar gibi kesiyor. Hazreti Ali gibi döne döne kesiyorum. Bağırmıyorum, çağırmıyorum. Allah saklasın. Küfretmiyorum. Pederimin öğrettiği gibi cenk ediyorum. Hızla dönen bir değirmen pervanesi gibi öğütüyoruz. Vurulanlar, kesilenler dışında kimse bağırmıyor. Nemçeliler de sakin dövüşüyorlar. Ağır basıyoruz. Bozulmaya, saflarını tutamamaya başladılar. Saflarının aralarına giriyoruz. Ağır zırhları bizim kadar hızlı hareket etmelerini engelliyor. Hafif kılınçlarımız onların ağır ve uzun kılınçlarından daha seri. İniyor, kalkıyorlar ve biz ilerliyoruz. Her saniye dağılıyorlar. Bayrak indirmeye başlayan birliklerini görüyorum. Bayraklarını indiriyor ve utançla savaşan safların gerisine kaçmaya çalışıyorlar. Tüfekçilerimiz uğursuz süvarilerinin bizim üzerimize düşmesini engelliyor. Derken bizim süvarilerimiz önce onların piyadesine kanatlardan bindiriyor. Sonra süvarileriyle kapışıyor. Her an bir nemçe bayrağının indiğini görüyorum. Üstüm başım kan içinde. Kılınç tutan elimi kaymasın diye ikide bir cepkenime sürtüyorum. Arada bir sol elimle tılsımlarımı yokluyorum. Yerindeler. Nemçelilerde telaş artık iyice büyüdü. Kaçışmaya başladılar. Bağıra çağıra kaçmıyor ama daha çok utançla dağılıyorlar. Çoban köpeklerinin sürüleri sürmesi gibi onları sürmeye başladık. Yönlerini bulamıyormuş gibi tuhaf hareketler yapıyorlar. Vurulanların sesleri artık büyük bir uğultu meydana getirmeye başladı. Her yerde bir kol, bir bacak, bir kafa yatıyor. At kişnemeleri giderek azalıyor. Kayser'in çadırının olduğu yöne bakıyorum. Allah'ım, bu ne büyük saadet. Kayser'in çadırı yerinde yok. Sanki bir yıldırım çarpmış, bir anda yok edivermiş. Karşı sırtlara doğru düzenle çekişmeye çalışan muhafızlarını görüyorum. Kayser kaçıyor, onlar da bunu görüyor. Artık bağıra çağıra kaçışmaya başladılar. Kaçmaya başlayan 100 kişi binlercesini korkutuyor. Dağılıyorlar, tek tek can derdine düştüler. Kazandık, kaybediyorlar. Yön değiştiren bir ırmak gibi sürüyle kaçıyorlar. Artık ortada savaş kalmadı. Şimdi av var. Artık onlar av, biz avcıyız. Kaçan sürüden kaptıklarımıza bile dönüp yardım etmiyorlar. Bu akıllarına bile gelmiyor. Top ateşi altında kılları kıpırdamadan ilerleyen bu cengaverler şimdi şaşkın bir sel gibiler. Kılınçlarını, piştovlarını atıp diz çökmeye, aman dilemeye başladılar. Er meydanı artık bizim. Süvarimizin sırtlara doğru kaçanları toplamaya çalıştığını görüyorum. Biz meydanda kalanları yakalıyoruz. Koca koca sürüleri çepeçevre ediyoruz. Boyunlarını büküyor, öylece silahlarını bırakıyorlar. 100 kişi, 1000 kişiyi esir alıyor. Pederimi görüyorum. Elinde kılıncı bir taşın üzerine oturmuş ağlıyor. Yanında birkaç nefer dikiliyor. Hızla yanına varıyorum. Pederim, niçin ağlıyorsun? Allah zaferi bize nasip etti diyorum. Ona ağlıyorum oğul. Pederin yıllardır bir sürü sefere gider, cenge gider. İlk kez böyle bir zafer görür. Senin sayendedir, senin uğrundur. Allah'ım bana bugünleri gösterdi. Ona ağlıyorum. Sevinçle kucaklaşıyoruz. Her yer paslı demir kokuyor. Kan böyle kokarmış. Barut dumanları dağılmaya başlıyor. Akşam oluyor. Düzlüğe yerleşmeye başlıyoruz. Askere nizam ve intizam vermeye çalışıyoruz. Çılgınca bir sevinç ve hareket var ortalıkta. Bu gece alnımız ak uyuyacağız. Zafer her zaman zafer midir? Hayatımda isyan hissi hiç olmamıştı. 3 hafta önce Şebeş'te düşmanı bozguna uğrattığımızda, 3 hafta sonra böyle bir his içinde olacağımı söyleselerdi güler geçerdim. Fakat bu 3 hafta, fakire eşekler yükü kitap okusa öğrenemeyeceği gerçekleri kahredici bir şekilde öğretmişti. Zafer acaba isyanın kardeşi midir? Bir zafer muzaffer olan orduyu dağıtır mı? O gece zaferi kazandığımız o günün gecesi her şey olup bitmeye başlamış da meğer ben farkında değilmişim. Allah'ım ben ne kadar da körmüşüm. Önce asker arasında esir kavgası başladı. Savaşta esir alınanlar paylaşılamıyor, herkes esirler üzerinde birbirine karşı hak iddia ediyordu. İtişmeler, kakışmalar, daha sonra vuruşmalar başladı. Binlerce esir almıştık ve bu az geliyordu. Anadolu askeri, Rumeli askeriyle, süvari yayayla, yeniçeri hepsiyle, hepsi de kendi içinde birbiriyle tartışıyordu. Ortalar bile kendi aralarında esir paylaşamıyor, herkes kendi esirine hemen kendi ortasının baltasını asıyor, esir tartışmalıysa kıyamet kopuyordu. Paşaların bu duruma buldukları çözüm daha da kötü oldu. Esir kavgasını sona erdirmek için bütün Banat Ovası'nın savaşla açtığımıza göre yağmaya açık olduğunu ve esir almanın serbest olduğunu ilan ettiler. Rezaletin büyüğü bundan sonra başladı. Her sabah büyüklü küçüklü birlikler Banat Ovası'na ava çıkar oldular. Akşamları peşlerinde iplerle bağlı bir sürü kadın, çocuk, erkek sürüp getiriyorlar, koskoca büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini adeta cabası yerine topluyorlardı. Bütün Temeşvar eyaleti yanıyor, yüzlerce köy, kasaba yağmalanıyor, şimdi bizim olan bu topraklarda taş taş üzerinde bırakılmıyordu. Nemçe birlikleri daha şimdiden küçük yağmacı sürülerini sağda solda vurmaya başlamışlardı bile. Kimin umurundaydı ki? Ordugah şimdiden neredeyse ordudan daha kalabalık esir sürüleriyle dolmuştu. Azgın şehvet yine kendisini göstermiş, bu zavallı esirler, esir almanın adabını dahi bilmeyen gafiller eline kalmıştı. Derken esir değiş tokuşu satışı başladı. Ama gafiller kısa zamanda gördüler ki, herkes burnuna kadar ganimete boğulduğu için kimse iyi alıcı değildir. Köle ve cariyeleri 3-5 kuruşa, danaları 30 kuruşa, kuzu ve koyunları 2 kuruşa satsalar da kimse dönüp bakmıyor. Bu yakılıp yıkılmış ovanın ortasında servet sahibi olmak hiçbir işe yaramıyor. Bu kez gözlerini döndüren mal hırsı başka bir şey yaptırmaya başladı. Mallarını da götürerek sürüler halinde kaçmaya başladılar. Kim engelleyecekti ki? Kesesini dolduran, harcayabileceği yerlere gitmeye başladı. Bosna, Filibe, Rusçuk, Selanik, Edirne ve hatta İstanbul yoluna düştüler bile. 100 bine aşkın ordu şimdiden 60-70 bine düşmüştü. Nemçeliği yenen ordu mal ve şehvet hırsına yeniliyor, her doğan gün bir kez daha yeniliyordu. Geride kalanların durumu da çok parlak değildi. Bunların da bir kısmı memleketlere hemen dönemeyecekleri kadar uzakta olduğundan kaçmamışlar, ordugahı panayır merkezine çevirmişlerdi. Biz delikanlı aklımızla bütün bunları görüyoruz da büyüklerimiz niçin tedbir almıyor Sabit, dedi Habib. Sual doğruydu da cevabı bende yoktu. Bu soruyu defalarca pederime sormuştum. Yusuf Ağa'ya sormuştum. Her seferinde aldığım cevap aynı oluyordu. Adetimiz böyledir. Savaşla aldığımız yerde yağma yapmak askerin hakkıdır. Sonuncusunda dayanamayıp pederime asi oluyordum. Orduyu dağıtmakta mı askerin hakkıdır? Pederim ters ters yüzüme baktı. Senin dilin uzamaya başladı evlat. Birkaç çapulcu heva ve hevesine kapıldı kaçtı diye ordu dağılmaz. Sen nefersen neferliğini bil. Bırak da işin o kısmını biz zabitler düşünelim. Habibe bunları anlattım. Sorusunun cevabı olarak. Herhalde bir bildikleri vardır. Herhalde bizim aklımızın erdiğine onlarınki hayli hayli erer Habib diye ekledim. Ben seninle aynı fikirde değilim biliyor musun dedi. Bunlara göz yummalarının nedeni bir fikirleri olması değil. Peki öyleyse ne diye sordum. Bunu da mı görmezsin Sabit? Görmez misin ki en küçüğünden paşasına, sadrazamına kadar hepsi yağmadan payını alır. Paylarını vermeden ordudan kimse ayrılamaz. Bir düzen kurmuşlar. Düzenleri gayet güzel işliyor işte. Yani babam da mı yağmadan pay aldığı için böyle konuşur diye sinirle sordum. İlla babanın pay alması gerekmez ki. Bunu bildiği için susuyor olabilir, bu bir. Orta sandığı dolduğu için seviniyor olabilir, bu iki. Ama sonucu aynı. Bir zafer kazandık. Bu da bizi daha beter yaptı. Yani dedim, işte ben de bunu söylüyorum. Biz zafer kazanınca dağılıyorsak, bozguna uğradığımızda halimiz nice olur. Nemçeliği yendik ama Moskova hala dipdiri. Duyduğuma göre adım adım da yaklaşmakta. Peki bu işin sonu ne olacak? İşin sonunu sen niçin düşünürsün Sabit dedi Habib. Sen işin sonunu düşünmek, devleti kurtarmak için mi Yeniçeri oldun diye devam etti. Yeniçeri ne demek Habib? Yeniçeri zaten bu değil mi? Yeniçerinin görevi dini devleti korumak, düşmanlarını kahretmek değil mi? Başka niçin Yeniçeri olmuş olabilirim dedim. Habib güldü. Çok kolay dedi. Yeniçerilik senin kaderin olduğu için. Başka ne olabilirdin ki? Ya Yeniçeri olacaktın ya da derviş. Hacı Bektaş dervişi olunca ne farkı olacaktı ki zaten? Bir tek cenk yükümlülüğün olmayacaktı. İstesen de başka bir şey olamazdın ki. Ata mesleğini devraldın, sürdürüyorsun. Hepsi bu kadar işte. Senin diğerlerinden bir farkın ki bu konuda seninle benziyoruz. Sen ata mesleğine aşıksın. Farz edelim dediğin gibi olsun dedim. Ama her mesleğin bir raconu yok mudur? Kunduracılar iyi kundura yapmak istemez mi? Bezazlar bezlerine titizlenmez mi? Ben de sana bizim mesleğin raconunu söyledim. Bizim mesleğin amacı da bu. Dini devleti korumak. Her usta mesleğini iyi yapmak için nasıl uğraşırsa, biz de pirimiz için bu yolda uğraşmak zorunda değil miyiz? Yani bu ortadan kalkar, işin içine benlik girerse, atadan devraldığımız bu mesleğin hali ne olur? Kötü kunduracının pabucunu dama attıkları gibi, bizim de pabucumuzu dama atmazlar mı?''